Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Kasım 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak Taha Kılınç imzalı Gölgede Dinlenen Yolcular başlıklı yazıyı sunacağız. Hazreti Adem ve eşi Havva annemiz kendilerine yasaklanan ağaçtan yediklerinde cenneti yeniden hak etmek için çalışmak üzere dünyaya gönderilmişlerdi. Bir yolculuktu onlarınki. İnsanlığın anne babasının hikayesi böylece yolculukla özdeşleşirken onların çocukları olan bizlerin dünya serüveni de başlamış oluyordu. Daha ilk adımdan itibaren harekete ve yer değiştirmeye yazgılıydı insan. Sürekli amel, sürekli devinim ve sürekli gayret. Ta ki içinde sonsuza dek kalacağı, hiç çıkarılmayacağı ve artık gayret göstermesinin istenmeyeceği ebedi yurdunu buluncaya kadar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine daha lüks şartlarda yaşaması ve konforunu artırması tavsiye edildiğinde şu çarpıcı cevabı vermişti. Ben bu dünyada çok sıcak bir günde yolculuk ederken bir ağacın altında azıcık dinlenen, sonra da oradan kalkıp giden bir yolcu gibiyim. Bütün ömrü boyunca eşyaya, dünya metaına ve geçici nimetlere aynı göze bakmıştı hep. Elindekileri dağıtırken, ekonomik anlamda asgari ile iktifa ederken, bazen eşleri kendisine itiraz bile etse, evindeki rahat ve kaliteyi hep belli bir noktada tutarken, onun motivasyon noktası aynıydı. Yolcuyuz ve ağacın altına sadece dinlenmek için oturduk. Yola devam edebilecek kadar soluklanınca kalkıp gideceğiz. O halde sanki hep orada yaşayacakmışız gibi neden yerleşelim? Dünyada sadece Allah'ı razı etmek için yaşanınca, kavramların tanımı da Hazreti Peygamber'in dilinde ona göre yeniden şekillenmişti. Doğduğu, çok sevdiği ve istemediği halde ayrılmak durumunda kaldığı Mekke'ye yıllar sonra muzaffer bir komutan olarak geri döndüğünde namazlarını seferi olarak kılmıştı. İnsan vatanında seferi olur muydu peki? Olmazdı. Ama onun vatanı Medine'ydi artık. Ona kucak açan, saldırılardan koruyup sakınan, bağrında ısıtıp kucaklayan Medine. O halde vatan, sırf doğduğumuz veya köklerimizin bağlı olduğu yer değildi. Bir Müslüman için vatan, İslam'ı özgürce yaşadığı herhangi bir yer olabilirdi. Bu hem hicrete teşvik hem de Allah'ın arzının genişliğini yeniden hatırlatmaydı. Mekke'nin sevgisi kalbinde bir gram bile eksilmiş değildi. Ancak artık karar kıldığı yer başkaydı. Nitekim vefatı da, medfeni de orada olacaktı. Bir beldede artık Allah'ın emir ve yasaklarını uygulama imkanı kalmadığında, İslam'ı yaşamak için yeryüzünde mekan değiştirmek hicretti ve Allah hicret edenlere dünyada da, ahirette de sonsuz mükafatlar verecekti. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da sonra ölüm onu yolda yakalarsa artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir. Engin rahmet sahibidir. Hicret öyle yüce bir eylemdir ki ecir elde etmek için illaki menzile ulaşmak gerekmez. Salih bir niyetle yola düşmüş olmak yeterlidir. İyi adım attıktan sonra üstünü tamamlamak artık alemlerin Rabbine aittir. Hazreti Peygamber başta olmak üzere bütün peygamberler hicret etmişti. Tıpkı hepsinin ömürlerinin bir bölümünde mutlaka çobanlık yapmış olmaları gibi. Muhacir bir peygamberin ümmetiydik hepimiz, tıpkı şimdiye kadar gelip geçen bütün ümmetler gibi. Yeryüzündeki bütün mazlum ve mümin muhacirler de peygamberlerin izini süren gariplerdir. Niyetler kalpten kaybolmadıkça ve istikamet bozulmadıkça hepsi peygamberler kervanının takipçileridir. Bütün peygamberler hicret etmiş olduğu içindir ki muhacir olmak İslam davasının da cilvelerindendir. bu davayı omuzlayanların kaderinde mutlaka gurbet vardır, muhaceret vardır, sılaya hasret vardır. Yola düşmek ve yol kat etmek öyle mühimdi ki, Kur'an zekattan pay ayırdığı 8 sınıf insan arasına yolda kalmışları da ilave etmişti. Yol yürümeye devam edenlerin hiçbir sıkıntı çekmemesi, Müslüman diyarlarda garip kalmaması ve herhangi bir yere sığındıklarında rahatça barındırılması esastı. Sadece zekatta değil, çeşitli sadakalarda da mutlaka ismi anılan bir sınıftı yolda kalmışlar. Hatta öyle ki yolda kalmışa hakkını ver diyordu Kur'an, hem de iki ayrı yerde, İsra 26 ve Rum 38. Yolda kalmışlara haklarının iade edilmesi sadece onların mahrumiyetini gidermeyi değil, aynı zamanda bizatihi yolculuğu da teşvik eden bir emirdi. Böylece kimse yola düşmekten ve yeryüzünde mesafe kat etmekten korkmayacak, çekinmeyecekti. Kur'an, yeryüzünde gezip dolaşmayı tıpkı namaz ve zekatı emrettiği gibi emreden bir kitaptı. Yeryüzünde gezip dolaşmaktan maksat, imanda derinleşmek, kainata ibret nazarıyla bakmayı öğrenmek, sabrı ve şükrü kuşanmak, Allah'ın varlık alemini nasıl yarattığını ve kudretini nasıl sergilediğini gözlemlemek başta olmak üzere sayısız manevi hedefi gerçekleştirmekti. Ve her seyahat, eve dönüldüğünde insanı biraz daha olgunlaştıran ve tamamlayan bir tecrübeydi. Allah, kullarının seyahate çıkmasını ve yeryüzünde gezip dolaşmasını o kadar önemsiyordu ki, 4 rekatlı farz namazları yarıya düşürmüş, orucu yolculuk esnasında mecburiyet olmaktan çıkarmış, cuma ve bayram namazlarını yolculardan kaldırmış, kurban kesme sünnetini de tamamen isteğe bırakmıştı. Bu adeta yolculuğa çıkmak isteyen kullar için manevi bir ikram ve teşvikti. Kullar yeter ki yola çıksın ve yola düşsündü. Doğumumuzdan ölümümüze kadar sürekli hareket halindeyiz ve hareket halinde olmamız emrediliyor madem, o halde şunu söylemekte abes sayılmasa gerek. İslam bir hareket dinidir. Ayağa kalkanlar, davrananlar ve hareket edenler, hareketsiz bir şekilde oturanlardan daha hayırlıdır. Herhangi bir yanlışı düzeltmek, dünyada hayırlı bir iz bırakmak ve salih amelleri çoğaltmak tamamen hareket etmeye, hicrete, yeryüzünde yol tepmeye bağlıdır. Yolculuğa daha güçlü ve zinde devam edebilmek için ağaç altında yalnızca dinleniyor olduğumuzun şuuruyla. Değerli dinleyenler, Taha Kılınç'ın kaleme aldığı Gölgede Dinlenen Yolcular başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Kasım 2019 sayısına Gençlik Halleri bölümüyle devam ediyoruz. Klinik psikolog Mehmet Dinç ile Gençlik Halleri bölümünde Ayşegül Öztoprak'ın hazırladığı soru cevapları sizinle paylaşacağız şimdi de. Onarıcı ilişkilere sahip misin? Geçtiğimiz günlerde hiç dinlenemediğimi fark ettim. Yeterince dinlenebilmek için nelere dikkat etmeliyim? Tıpkı destek gerektiren özel durumları variste tutarsak, dinlenmemiş hissetmenin hayat tarzıyla çok yakın bir ilişkisi vardır. Bunların başında düzensiz uyku, kötü beslenme, az hareket, yoğun stres gibi unsurlar varlıklarıyla dinlenememeye sebep olurlar. Doğada vakit geçirme, onarıcı ilişkilere sahip olma, iyi hissettiren işler yapabilme ise yokluklarıyla dinlenememeye sebep olurlar. Bu nedenle şayet dinlenememe devam eden bir problem olarak hayatımızda yer ediyorsa, tıbbi bir destek almanın yanında mutlaka ama mutlaka varlıkları ya da yokluklarıyla bu durumu destekleyen sebeplerin üzerinde durmak şarttır. Yorulmadan yaşamak mümkün mü? Günlük telaşlar içinde çok yoruluyorum. Yorulmadan yaşamak mümkün mü? Bedenimizin ve zihnimizin yorulmasında dinlenebildiğimiz sürece hiçbir sorun yok. Bilakis yorulmamasında sorun var. Sonuçta bedenimiz ve zihnimiz bize iyilikte ve doğrulukta kullanmamız üzere verilmiş bir emanet. Süs eşyası gibi saklayacağımız ve özel günlerde kullanacağımız şey değil. Ancak herkese kıyasla çok daha hızlı yoruluyorsak veya bir türlü dinlenemiyorsak o zaman mutlaka bir doktora görünmekte fayda var. Bunun yanında gönlümüz çok sık yoruluyorsa o zaman endişelenebiliriz. Gönül çünkü bedenden de zihinden de güçlü olmalı ve bedenin de zihnin de örneği ve terbiyecisi olmalı. Bedeni de zihni de harekete geçiren olmalı. Dolayısıyla sapasağlam ve çok güçlü olmalı ki bunlar mümkün olsun. Psikolojimiz neden bozulur? Duygu durumum her zaman değişiyor. Bazen gerçekten çok kötü hisler içinde oluyorum. Bazen psikolojimin bozulduğuna kanaat getirdiğim oluyor. Fakat bunun için mantıklı bir sebep bulamıyorum. Psikolojimizin bozulduğunu nasıl anlarız? Psikolojimiz neden bozulur? İnsanın duygu durumunun değişmesi normaldir. Hiçbirimiz devamlı neşeli, devamlı heyecanlı, devamlı mutlu olamayız. Her şeyin zıddıyla kaim olduğu bu dünyada neşe, hüzünle süresi belirsiz devri daimler içerisinde hayatımızda olacak. Ancak bariz şekilde ölçüsüz ve zamansız duygu durum değişimleri söz konusuysa o zaman üzerinde bir durmakta fayda vardır. Yani mutluyken bir anda sebepsiz çok derin üzüntüye düşerse bir insan ve bu tür durumlar sık sık ortaya çıkmaya başlamışsa bir bilene sormakta fayda vardır. Bununla beraber bu kadar sık dalgalı bir durum yoksa da hüzün fobisine gerek yok. Elbette zaman zaman mahzun olacağız. Bu psikolojimizin bozulduğu anlamına gelmez. Zaten bozuk ifadesi de psikolojiyle ilgili yanlış bir kullanım olduğundan tedavi ettirdikleri de yanlış olacaktır. Psikoloji bozulmaz, zayıflar ya da güçlenir. Zayıflaması ya da güçlenmesi yaşadığımız hayat olayları kadar o olayları nasıl anlamlandırdığımıza göre değişir. Bunun yanında yaşadığımız hayat olaylarından bağımsız olarak psikolojimizi güçlendirmek için günlük hayatımızda neler yaptığımız da oldukça önemlidir. Günlük hayatımızın ritmi ve alışkanlıkları doğru olduğunu düşündüğümüz davranış, ilişki ve kalıplardan oluşuyorsa sorun yok. Ancak bunlarla alakalı düşününce yanlış giden bir şeyler olduğu zehabına kapılıyorsak, o zaman bunların üzerinde ayrıca durmakta fayda var. Neden korkulardan sıyrılamıyoruz? Çocukken büyüklerin hiçbir şeyden korkmadığını düşünüyordum. Büyüyünce bütün korkularımdan arınmayı ümit ediyordum fakat öyle olmadı. Neden korkularımızdan tamamen sıyrılamıyoruz? Korkusuz bir hayat mümkün mü? Korkular bizi korur, korkular bizi kollar. Korkularımız olmasa öfkemize yem olabiliriz. Fevri kararlarımızın mahkumu kalabiliriz. Yeter ki korkumuzu yönetebilelim. Sebepsiz ve süresiz korkulara sahip olmayalım. Bütün cesur insanların korkuları olmuştur, olacaktır. Çünkü insan olmanın olmazsa olmazıdır korkuyor olmak. Zaten cesur insanlarla korkak insanların arasındaki fark korkmak ya da korkmamak değildir. Bilakis varlığı muhakkak olan korkuyu kontrol edebilmek, korkulara rağmen yeri geldiğinde doğru kararları alıp doğru davranışları sergileyebilmektir. Bunun olabilmesi de doğru güç dengesini görebilmeye bağlıdır. Korktuğumdan korkmakta haklı mıyım? Korktuğumdan ne kadar korkmalıyım? Korktuğuma karşı neler yapabilirim? Korktuğuma karşı hangi destekleri alabilirim sorularını kendimize soralım. Şayet bu soruların cevaplarını tek başımıza vermekte zorlanıyorsak ya da verdiğimiz cevaplar korkumuzu azaltmak yerine artırırsa o zaman güvendiğimiz birinden yönlendirme almamızda fayda olur. Değerli dinleyenler, klinik psikolog Mehmet Dinç ile Gençlik Halleri bölümünden soru cevapları paylaştık sizinle ve son olarak Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Dükkan Açsan ismi ne olur başlıklı yazıyı sunacağız. ...1986 yılında öğretmen olan babam ve yine öğretmen olan eniştem ortak olarak bir kırtasiye dükkanı açmışlardı. Gözümüzü açtık, kendimizi bildik dediğimiz zamanlarda abim ve ben henüz 7-8-9 yaşlarındayken tezgah arkasında bulduk kendimizi. Son zamanlarında 1-2 isim değişikliği yaşayan iş yerimizin ismi Ensar Kitap Kırtasiye'ydi. Körpecik bir çocukken daha önce hiç duymadığımız bir kelimenin anlamını tabelamızda gördükten sonra hemen öğrenivermiştik. Ensar, yani yardımcılar, yardım edenler. Sevgili Peygamberimizin Mekke'den hicretiyle muhacirlere ve dahi kendisine yardımcı olan Medineli Müslümanlara verilen isimden ötürü dünya tarihinde kendisine özel bir yer edinen müstesna bir kelime. Ensar. Zaman ilerledi, bizim kırtasiye, defter, kitap, kalem, silgi, çanta, oyuncak satışı yapan bir küçük esnaf olmanın ötesine geçti. Bulunduğumuz mahallelerdeki çevremiz için adeta bir çözüm merkezine dönüştü. Başı ağrıyan da geldi, dişi dağılan da, oğlunu everecek olan da geldi, kızını verecek olan da. 94-95 yıllarında bizim dükkan, aynı zamanda kiracısı olduğumuz Hayırlı İşler Derneği tarafından fakir fukaraya aylık olarak hediye edilecek gıda paketlerinin bir kısmının tespit, taksim ve dağıtım noktası vazifesini de yapmaya başladı. Mekan sanki kırtasiye dükkanı değil, eğitim, kültür ve insani yardım işleriyle meşgul bir kurumdu aynı zamanda. İçimden diyordum ki, yahu dükkanın ismi Ensar, sanki burası ismiyle müsemma oldu gitti. Büyük bagajlı arabamızın içini tamponu yere yakın olacak şekle gelinceye kadar erzak paketleriyle dolduruyor, Adana'nın sıcağında ya da yağmurunda, çamurunda, kimilerinde köşeyi dönebilmek için 2-3 manevra yaptığımız dar sokaklarında erzak dağıtım gününü bekleyen nice fukaranın evlerine, daha doğrusu içerisinde yaşamaya çalıştıkları derme çatma yapılarına uğruyorduk. Aşağı yukarı her evin teslim ettiğimiz gıda malzemelerinin çok ötesinde muhtelif dertleri vardı. Kimileri ya gücümüzün yettiğince ya da meseleleri kendilerine duyurduğumuz insanlar tarafından kısmen de olsa çözülüyordu ama nereye kadar? Zaman aktı geçti, artık 2005-2010 gibi senelere gelindi. Artık sayısını bile bilemeyeceğimiz kurum, kuruluş ya da şahıslar toplum içerisindeki ihtiyaç sahiplerini kollama hususunda ensar olma kavramını iyiden iyiye ete kemiğe bürüdüler. Tabii bunlar toplumun maddi refah seviyesinin yükselmesiyle doğrudan alakalıydı. Ama öyle bir zaman geldi çattı ki, akrabalık bağlarımızın da yoğun bulunduğu güney komşumuz Suriye'de zulüm üstüne zulüm, katliam üstüne katliam olunca milyonlarca kardeşimiz dünya üzerinde sığınılacak en emin belgelerden olan bizim ülkemize, aziz vatanımıza hicret etti. Çatısı altında bulunmayı şeref, dünya ve ahiret sermayesi bildiğim Hayırlı İşler Derneği bünyesinde bu sefer büsbütün muhacir kardeşlerimizin ihtiyaçları için koştururken, hatırası azizliğini korumakla beraber, geçmişteki Toros taksi turlarının şu anki mevcut işlere ve ihtiyaçlara göre ne kadar hafif kaldığını da anlamış oldum. Yaşadığımız evin herhangi bir odasını 3-5 gün kullanmaktan mahrum bırakırsak, tarifsiz huzursuzlukları yaşayacak olan bizler, muhacir kardeşlerimizin ana, baba, kardeş, akraba, konu komşu, eş, dost, ev, ocak, mahalle, şehir ve memleketlerini terk edip onca maddi ve manevi kayıpla hiç bilmedikleri memleketlerde, dillerini de bilmedikleri insanların içinde nasıl bir haleti ruhiyeyle hayat kurup yaşayacaklarını iyi anlamamız, idrak etmemiz gerekiyor. toplumda gözlemlenen kimi olumsuzluklar için idarecilerden uygun hamleleri isteyip beklemekle beraber, zihniyetimizi, babasını, abisini, kocasını, belki bir iki yavrusunu şehit vermiş, 3-5 yetimiyle bir merdiven altında hayat mücadelesindeki hanım kardeşimizin ruh halini yaşıyor olmak üzere sabit tutmalıyız. Değerli dinleyenler, Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Dükkan Açsan İsmi Ne Olur başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Evet, Genç Dergisi'nin Kasım 2019 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.